Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam İran Başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Behman 1400, Hicri Kamiri 13 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 15 Şubat 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Türkiye-Siyonist rejim ilişkileri konusunda gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile yapılan röportaj, İslam İnkılabı'nın bölgede halk ayaklanmaları üzerindeki etkileri, Amerika'nın gerçek yüzü ve İran'ın Doğa Harikaları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran ve İngiltere Dışişleri Bakanları görüştüler. Şemhani doğrulama ve garanti iyi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Erşadi İran halkı aleyhine yaptırımlar insanlık aleyhinde cinayettir dedi. İran-Pakistan arasında insan ticareti ve terörle mücadele alanında işbirliği gelişiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dubai Emiri Al Maktoum bir araya geldi. Afganistan halkı Amerikan Başkanı Biden'ı protesto etti. Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerden bir bölümünü geri çekti. Filistin İslam Cihat Hareketi, savaşı işgal altındaki Filistin'in derinliklerine çekeriz uyarısına bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yayınladığı bir mesajla Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Günü'nü kutladı. İRNA Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'i ülkenin milli günü münasebetiyle tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı'nın mesajında şu ifadeler yer alıyor. Son aylarda iki ülke yetkililerinin başta ekonomik olmak üzere her alanda ilişkileri daha da güçlendirmek ve geliştirmek için değerli çabalarına tanık olduğumuz için çok mutluyum. Reisi mesajında iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda geniş işbirliği kapasitelerine sahip olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Truss yaptıkları telefon görüşmesinde Viyana müzakerelerinin son durumu ve Afganistan ile Yemen gibi ortak sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Truss görüşmede Londra'nın Viyana müzakereleri hakkında ve son durum konusunda görüşlerini aktardı. İngiltere'nin yakın zamanda İran'a olan borcunu ödemeyi temenni eden Truss, İki ülkenin gelişmekte olan ilişkilerin karşılıklı çıkarlarını temin edeceğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı ayrıca ülkesi ve Birleşmiş Milletler'in Afganistan'a yardım için işbirliğine işaretle İran'ın bu konudaki rolü ve işbirliğine teşekkür etti. Emir Abdullayan da iki ülke ilişkilerinin gelişme sürecinin olumlu olduğunu belirterek Viyana müzakerelerine işaretle müzakerelerin hassas ve önemli aşamada olduğunu ve müzakere tarafların ciddiyet ve sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini belirtti.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri doğrulama, test etme ve garanti sağlamanın iyi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu tweetledi. 8. tur yaptırımları kaldırma müzakereleri 27 Aralık'ta Viyana'da başladı ve başkentlerdeki heyetlerin danışmak için kısa bir aradan sonra müzakereler 8 Şubat 2022'de Viyana'da yeniden başladı. Aynı şekilde yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana müzakerelerinin 8. turu devam ederken, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani bugün attığı tweette, yaptırımların gerçek anlamda kaldırılması İran'ın güvenilir ve sürdürülebilir ekonomik faydalara sahip olduğu anlamına geliyor dedi. Şamkhani ayrıca şunları kaydetti. Amerika'nın kanıtlanmış olarak taahhütlerine bağlı kalmaması herhangi bir anlaşma yönelik en önemli tehdittir dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi Zehra Erşadi, İran halkı aleyhine özellikle ilaç ve insani konularda uygulanan yaptırımların canice bir uygulama ve insanlık aleyhine cinayete eşdeğer olduğunu söyledi. Zehra Erşadi, Birleşmiş Milletler Sosyal Gelişme Komisyonu'nun yıllık toplantısında yaptığı açıklamada, yaptırımlar altında olan ülkelerde halkların özellikle tıbbi malzemelere ulaşmasını zorlaştırdığını, bunun sonucu insanların sağlığının tehlikeye atıldığını söyledi. Yaptırımlar sonucu çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Erşadi, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması için yaptırımların tam olarak kaldırılmasını istedi. Erşadi, İran'ın uyguladığı 5. kalkınma planını da anlatarak, yaptırımlara ve tüm sınırlamalara rağmen şu ana kadar İran'ın büyük kazanımlar elde ettiğini söyledi. Mevcut şartlarda İran hükümetinin az gelirli kesimler için sosyal ve ekonomik paketler dağıttığını belirten Erşadi ayrıca küçük ölçekli meslekler için de mali yardımlar sunduğunu söyledi. Erşadi ayrıca İran'ın yaklaşık 4 milyon Afgan mülteci için de özellikle sağlık planlamaları yaptığını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komutanı, İran ve Pakistan arasındaki insan ticareti ve terörle mücadele alanında işbirliğinin geliştirildiğini duyurdu. İran İçişleri Bakanı'nın dün Pakistan'a yaptığı ziyaretin kulisinde İran Sınır Polisi Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, İslamabad'da İrna'ya verdiği röportajda şöyle dedi. İki ülke arasındaki sınır ve denizcilik alanındaki işbirliği oldukça tatmin edicidir ve taraflar ikili taammülleri teşvik etmeye kararlıdır. General Guderzi görüşmeye göre her iki ülkenin güvenlik ve ekonomi yetkilileri işbirliğini ve sorunları çözmeye geçmişe göre daha istekli görünüyor. İki ülkenin paydaşları arasında etkileşim ve temas güçlendirildi ve bu amaçla ortak bir çalışma yürütülüyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Komutanı iki ülkenin de birbirlerinin sınırlarının güvenliğini eskisinden daha fazla korumasını umuyoruz. Böylece silahlı teröristler ve kaçakçılar tarafından yıllarca taciz edilen bölge halkı rahat bir nefes alacaktır. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı pazartesi günü İslamabad ziyareti sırasında Başbakan, İçişleri Bakanı ve Pakistan Ordusu Komutanı ile bir araya geldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada bugün koronavirüsten dolayı 167 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25.034 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı İran'da 134.053'e, vaka sayısı 6.860.255'e çıktı.
Bahreynli direnişçi siyasi gruplar, ırkçı İsrail ve Ali Halife rejimine karşı birleşik bir mücadelenin başladığını haber verdiler. İran basına göre salı günü Bahreyn direnişçi siyasi grupları 11 yıl sonra ilk kez Tahran Üniversitesi'nde bir araya geldiler ve Bahreyn'in mazlum halkının Suud rejiminin zulmünden kurtuluşu için ortak ve birleşik bir mücadele sözü verdiler. Mitingde ilk konuşmacı olan Halef Hareketi'nin lideri Abdulrauf El-Şaib, Bahreyn devriminin Ali Halife rejimi liderini asla rahat bırakmayacağını ve işledikleri suçlardan yargılanacaklarını söyledi. Bu terinin devamında vatandaşlıktan çıkarılan İslami Hareket Derneği'nden Şeyh Abdullah El Saleh yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ali Halife rejimi son 11 yılda 38 Şii camisini yerle bir etti ve son istatistiklere göre Ali Halife rejimine muhalif 120 kişi idama mahkum edildi. Şeyh Abdullah El Saleh, Bahreyn'de İsrail askeri üssü kurulmasını İran ve bölgedeki diğer ülkeler için tehdit olarak nitelendirdi ve Bahreyn'in ikinci bir Filistin haline geldiğini vurguladı. Toplantının son konuşmacısı İslami Vefa Hareketi'nden Seyyid Murtaza Al-Sindi oldu. Al-Sindi yaşamının 25 yılını İngiltere, Suudi rejimi ve Ali Halife rejimindeki hapishanelerde geçirdi. Sindi şöyle dedi. Bahreyn halkı İranlıların yardımına borçludur. Dünyanın özgür insanları Bahreyn devriminin meyve vereceğinden emindir ve Bahreyn halkı Ali Halife liderlerine karşı bir zaferle işgalcileri kovacaktır.
Bahreynli Şii lider Bahreyn halkının topraklarında Siyonistlerin varlığına bir an bile müsamaha gösteremeyeceklerini söyledi. Siyonist rejim İsrail'in başbakanı Bahreyn'de 14 Şubat devriminin yıl dönümü olan pazartesi günü İlk kez gitti Mename'de Kral Hamid bin İsa Al-Halife ve Veliaht Prens Selman bin Hamid Al-Halife ve oğlu ile görüştü. Bahreyn Şiileri lideri Şeyh İsa Kasım, ırkçı rejim İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Al-Halife'nin uzlaşmacı yetkilileriyle görüşmek üzere yaptığı ziyareti tepki olarak Bahreyn halkının Naftali Bennett'in ülkelerindeki varlığına karşı olduğunu ve bunu kabul etmediklerini söyledi. Şeyh Naim Kasım, Naftali Bennett'e hitaben şöyle dedi. 14 Şubat'ta Bahreyn halkı ve inkılabı senin karşında durdu ve bundan sonra da duracak. Bahreynli Şii lider daha önce de Müslümanların Siyonist rejimle uzlaşmaya karşı direnişinin sürmesi çağrısında bulunmuştu. Bu arada Bahreyn Ulusal İslam İttifakı Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Hüseyin El-Deyhi, Irkçı rejim İsrail Başbakanı'nın Mename ziyaretine tepki göstererek şöyle dedi. Bahreyn halkı Filistin davasının savunucuları olmaya devam edecek ve işgalci Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini asla kabul etmeyecektir.
İbranice kaynaklar terör rejimi İsrail elebaşının Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını bildirdi. Siyonist medyadan Kanal 7 bugün verdiği haberde İsrail'in elebaşı İshak Herzog'un Ankara'ya bir ziyaret planladığını bildirdi. Siyonist televizyon kanalı Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısının önümüzdeki günlerde işgal altındaki Filistin'e gideceğini de belirtti. Bu arada terör rejimi İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn ile bir uzlaşma anlaşmasına varmak için dün Manama'ya gitti ve bugün Bahreyn Kralı ve Veliaht Prens ile görüştü. Irkçı rejim televizyon kanalına göre İsrail casus teşkilatı Mossad ile Türk İstihbarat Servisi arasında iyi bir bağlantı var ve bu ilişki Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen döneminde güçlü ve iyi düzeydeydi. Habere göre Mossad, Türk İstihbarat Servisi ile birlikte Türkiye topraklarında en az 12 IŞİD terör saldırısını engellemeyi başardı. Geçen Perşembe günü Siyonist Yediot Aharonot gazetesi, Siyonist bir yetkilinin Ankara'ya gizli ziyaret yaptığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı ile görüştüğünü bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Emiri Al-Maktum ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde Ebu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geçti. Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergileri alanında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al-Maktum ile bir araya geldi. Erdoğan ve Al-Maktum heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Erdoğan ziyaretinde şeref defterinden şunları kaydetti. Expo 2020 Dubai, Türkiye Milli Günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al-Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak temasıyla gerçekleştirilen Expo 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum. Dün Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara ve deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin siyasi bürosunun üyesi, Siyonist rejimin Gazze'deki çatışmayı tırmandırmak istemesi halinde Filistin direnişinin savaşı işgal altındaki Filistin'in derinliklerine kadar genişleteceği tehdidinde bulundu. Halid Elbetaş bugün yaptığı açıklamada Filistin direnişi, işgal altındaki Kudüs şehrinin Şeyh Cerrah semtindeki Siyonistlerin saldırganlığı karşısında sessiz kalmayacak dedi. Betaş, Gazze şeridindeki Filistin direnişinin gerekirse ve Şeyh Cerrah semtindeki etnik temizliğe tepki olarak yeni bir savaş başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Filistin İslami Cihat Hareketi siyasi büro üyesi, Siyonist rejim tarafından Batı Şeria ve Kudüs'teki olaylar ışığında Gazze şeridine yönelik tehdidin savaş ve direnişin birliğini gösterdiğini belirterek, Gazze şeridindeki çatışmalar da bizi korkutmuyor dedi. Elbetaş, Arap ve İslam ümmetini Şeyh Cerrah halkına yönelik Yahudileştirme ve etnik temizliği durdurmaya çağırdı. Gazze şeridindeki direniş grupları, Gazze şeridinin doğusunda Şeyh Cerrah sakinlerini desteklemek için Gazze şeridinin doğusunda popüler, etkili ve güçlü bir eylem gerçekleştirme niyetindedir. Bugün ikindi vaktinde Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramullah şehrinin kuzeybatısında Peygamber Salih köyünde meydana gelen çatışmalarda işgalci güçleri tarafından gerçek mermiyle vurulan ve özgürleştirilmiş eski esirlerden olan Nihat Emin Elbargusi'nin şehit olduğu haberi geldi.
Suriye resmi basına çıkan haberlere göre başkent Suriye'de askeri bir minibüste patlama sonucu 12 asker öldü veya yaralandı. Suriye Haber Ajansı Sanan'ın bugün verdiği habere göre Suriye'nin başkenti Şam'da El Cemare Meydanı yakında askeri bir minibüste patlama gerçekleşti. Patlamada bir Suriyeli asker öldü, 11'i de yaralandı. Suriye resmi kaynakları patlamayı terör saldırısı olarak nitelendirerek başkentin birkaç ay önce de benzeri bir patlamaya tanık olduğunu kaydetti. Daha önce Irak'ın başkenti Şam yakınlarında bir bombanın patlamasında en az 14 kişi ölmüş, onlarcası yaralanmıştı. IŞİD terör örgütü Suriye topraklarının bir bölümünü işgal ederken şehirlerin, köylerin ve tarım arazilerinin çeşitli bölgelerine çok sayıda mayın yerleştirmiş ve bunları patlama sonucu zaman zaman çok sayıda insan hayatını kaybediyor veya yaralanıyor.
Irak'ın üst mahkemesi salı günü özel Kürdistan bölgesini orada üretilen tüm petrolün Bağdat'taki federal hükümete teslim edilmesini emretti. Federal Yüksek Mahkemenin bu bir kararı, Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin Kürdistan'daki tüm petrol sahalarının üretimini federal hükümete teslim etmesini şart koşuyor. Ancak Bağdat'ın Kürt petrolünün payı konusunda yıllardır süren anlaşmazlıklar göz önüne alındığında Kürt yetkililerin karara uyması pek olası değil. Irak, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in ikinci büyük üreticisidir. Ülke tarafından ihraç edilen günlük yaklaşık 3,5 milyon varil, Irak'ın gelirinin %90'ından fazlasını oluşturuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın bir yerde konuşlanmış bazı Rus askerlerin Rusya'daki kalıcı üslerine geri döndüğünü bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Batı ülkeleri ve Ukrayna ile son zamanlarda yaşanan gerginlikler üzerine yaptığı özel görüşmeden bir gün sonra Rus medyası, son Rus tatbikatların sona ermesinden sonra çok sayıda askerin kendi üstlerine geri döndüğünü bildirdi. Putin, Ukrayna ile son zamanlarda yaşanan gerilimleri ve Rusya'nın Moskova'nın güvenlik endişeleri konusunda NATO ve Amerika'ya önerilerini sorguluyor. Ancak Avrupa Birliği ve NATO'nun cevaplarının tatmin edici olmadığını bildiriyor. Bu arada NATO Genel Sekreteri, NATO Savunma Bakanlarının iki günlük toplantısında Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağın ortasında diplomatik bir çözüm arıyor olabileceğine dair sinyalleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı Rus askeri birliklerinin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığını söyledi. Söz konusu gelişmenin batılı ülkelerin yürüttüğü propagandalara bir yanıt olduğunu savunan Zaharova, 15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek, tek bir kurşun atılmadan rezil ve yok edilmiş olarak değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki durumla ilgili bilgi paylaştı. Ortaklarıyla ülkesindeki durumla ilgili sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Kuleba, Bu geniş kapsamlı temaslar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şantajı ve baskısıyla mücadelede ortaklar koordinasyonu oluşturmayı başardığımızı gösteriyor. Ukrayna'da yaşananlar sadece Ukrayna veya Avrupa'nın, hatta Avrupa Atlantik bölgesinin sorunu değil, bu gerçekten dünyanın güvenliği ile ilgilidir dedi. Batılı ortakların Ukrayna'ya ek finans destek sağlayacağını dile getiren Kuleba, son birkaç gün içinde 2 milyar doların sağlanması konusunda karar alındı ifadesini kullandı.
Amerika'nın 11 Eylül kurbanlarına halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını ayırması karşısında Afgan halkı meydanlarda toplanarak kararı protesto etti. Tekbirler eşliğinde şehir meydanlarında yürüyen protestocular, Joe Biden Afganistan halkına düşmanlık yapmayı bırak, 11 Eylül'ün Afgan halkıyla hiçbir alakası yok, Amerika müttefikleriyle beraber binlerce Afgan'ın ölümü ve Afganistan'ın tahribatı için tazminat ödemelidir yazılı dövizler taşıdılar.
Ve Amerikan şirketi GasBody'deki benzin analiz departman başkanı, Amerika'daki benzin fiyatındaki artışı ve bu ülkede benzin için rekor bir fiyat belirleme ihtimalini açıkladı. Fars Haber Ajansı'na göre Patrick Dehan, petrol fiyatlarının varil başına 95 doların üzerine çıkması nedeniyle Amerika'da benzin fiyatının arttığını ve bu hafta galon başına 3,5 dolar rekoruna ulaşabileceğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran İçişleri Bakanı'nın Pakistan ziyareti etrafında. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı pazartesi günü İslamabad ziyareti sırasında Başbakan, İçişleri Bakanı ve Pakistan ordusu komutanı ile bir araya geldi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ve beraberindeki heyetin Pakistan ziyareti sırasında sınır yönetimi ve siyasi, ekonomik, güvenlik alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, çok taraflı işbirliği ve bölgesel gelişmeler dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Görüşmede Pakistan Başbakanı İmran Khan, iki komşu ülke arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilerdeki olumlu gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ikili işbirliğini güçlendirmek için çeşitli alanlarda mevcut olan geniş kapasiteleri vurguladı. İran İçişleri Bakanı ise siyasi, savunma ve güvenlik sektörlerde iki ülke arasındaki iyi ilişkileri değinerek ikili ekonomik işbirliğini ve mevcut kapasitelerin kullanımını önemli niteledi. İran ve Pakistan'ın derin ve kapsamlı ilişkileri bulunup iki komşu ülkenin yetkilileri arasında düzenli olarak çeşitli toplantılar yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi 28 Kasım'da Türkmenistan ziyareti sırasında bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Komşular ve bölge ülkeleriyle ticaretin geliştirilmesi İran'da 13. hükümetin dış politika önceliklerinden biridir ve buna binaen İran ve Pakistan makamları ticari ilişkileri geliştirmek için 7 Kasım'da 3 anlaşma imzaladılar. 5 yıllık süreçte ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, tarife dışı engellerin kaldırılması, fuar işbirliği, 5 yıllık ticari işbirliği programının 2027'ye kadar uzatılması ve ortak bir sınır pazarının oluşturulması gibi başlıklar bu 3 anlaşmanın önemli maddeleri arasında yer almakta.
Eko konteyner treni olarak adlandırılan İslamabad-Tahran-İstanbul Demiryolu projesinin 21 Aralık'ta açılışıyla birlikte İran ve Pakistan arasındaki ikili ticaretin gelişmesi için zemin eskisinden daha fazla sağlanmış oldu. İran ve Pakistan yakın etkileşim ve yakın işbirliğine ilaveten bölge ve çevresindeki gelişmelerin tartışılmasında sürekli ve yapıcı istişarelerde bulunuyor. Buna göre İran ve Pakistan'ın ortak sınırlarında terörle mücadele ve kalıcı güvenliği sağlamak için güvenlik işbirliği ve bilgi alışverişi İki komşu ülke yetkililerinin gündeminde yer almakta. İran ve Pakistan ile uzun sınırları olan Afganistan'daki durumda dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler göz önüne alındığında güvensizliğin yayılması, İran ve Pakistan'daki aşırılık yanlısı grupların etkisi konusunda ortak endişeler mevcut. Bu alanlar ortak mekanizmalar gerektiriyor. Nitekim 10 yıllarda iki ülke arasındaki ortak sınır, istihbarat, güvenlik işbirliği bu gruplara karşı mücadelede ve sınır güvenliğinin sağlanmasında etkili olmuştur. Ayrıca İran ve Pakistan arasındaki güvenliğin artırılması, bir kuşak, bir yol projesinin bir parçası olan Çin-Pakistan ekonomik koridorunun başarılı bir şekilde uygulanması için de bir zarurettir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti etrafında. Türkiye'de büyüyen ekonomik kriz ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin benzeri görmemiş bu krizi sona erdirememesi Ankara hükümetini kamuoyu nezdinde küçük düşürmüştür. Bu bağlamda Ankara hükümeti bir zamanlar Türkiye halkı ve devletinin düşmanı olarak görülen ülkelerle ilişkileri yeniden başlatmakla ulusal para birimindeki devalüasyon krizi ve yükselen enflasyon gibi ekonomik sorunların üstesinden gelebileceğine inanıyor. Bu bağlamda Ankara, Abu Dhabi ilişkilerinde yaklaşık 10 yıllık süren bir karanlık dönemin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nihayet Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normale döndürmek için bu ülkeye gitti. Aslında Siyonist rejim başkanının Ankara'ya davet edildikten sonra Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normale döndürmek için adım attı. Bu hareketlilikten önce Türkiye, Mısır ile ilişkilerin iyileştirilmesi için de çağrıda bulunmuştu. Mısır ve Türk heyetlerinin Ankara ve Kahire ziyaretlerine rağmen bu gezilerin AKP yetkililerinin istediği sonucu sağlayamadığı görülmekte. Buna rağmen Erdoğan'ın hükümet yetkililerinin Türkiye'nin ekonomik ve parasal sorunlarını çözmek ve halkın hoşnutsuzluğunu azaltmak amacıyla bölge ülkeleriyle sorunları peş peşe çözmeye çalışıyorlar. Erdoğan 13 işbirliği belgesini imzalamak üzere 13 Şubat Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan hükümetinin bu konudaki politikalarından biri de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kişisel kararlarını abartılı bir şekilde büyük göstermektir. Örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı Abu Dhabi ziyaretinin arifesinde emirliklerin Türkiye'deki 10 milyar dolarlık yatırım önerisine atıfta bulunarak bu yatırımın gerçekleşmesi farklı bir geleceği şekillendirecek dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinden hedefi Türkiye halkını Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye yapacağı 10 milyar dolarlık yatırımın ülkenin ekonomik krizini çözeceği konusunda ikna etmekti. Ancak Türkiye halkı Ankara hükümetinin ülkenin sorunlarını biraz aşabilmek için son yıllarda Türkiye ekonomisine 100 milyarlarca dolar harcadığını herkesten daha iyi biliyor. Ama ne var ki Ankara bu çabaları ve 10 milyarlarca harcaması ile istediği sonuca ulaşamadı. Bu yüzden emirliklerin Türkiye'ye yaptığı 10 milyar dolarlık yatırımı da Erdoğan hükümetinin hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacağı pek olası değil.
Mevcut şartlarda Erdoğan'ın 2023 seçimlerini düşünerek zayıf bir çaba içerisinde Türkiye halkının sorunlarını geçici olarak da olsa çözmeye çalıştığı gerçeğini unutmamak gerekir. Ancak mevcut durum Ankara yetkililerinin komşu ülkelerle gerilim içinde kendisini bağımsızlık tarafı olarak göstermekle Türkiye'nin iç sorunlarını aşmasının pek mümkün olmayacağını gösteriyor. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Amerika ile olan gerilimleri Türk ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler bırakmış ve bu da toplumun büyük kesiminde hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. Her halükarda Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri Fars Körfezi'ndeki gerici Arap Devletleri Birliği'ne karşı Türkiye'nin Katar'a verdiği destek, Türkiye'de son olarak gerçekleşen başarısız darbede Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayak izleri, Libya, Suriye ve Yemen konusunda iki ülkenin farklı görüşleri, karşılıklı casusluk suçlamaları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejimle bir uzlaşma anlaşması imzalaması sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kararmıştır. Ankara yetkilileri başarısız Temmuz 2016 darbesinden Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbenin finansmanda kilit bir rol oynamakta suçladı. Nitekim bu konuda ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Erdoğan başarısız 2016 darbesinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı gündemine getirdiği tehditlerden sonra şimdi küçük bir kredi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğitilmiş kedisi haline gelmiştir. Ankara hükümetinin iç ve bölgesel siyasetlerine her zaman karşı çıkan Türkiye parlamentosundaki bu laik ve muhalefet siyasetçi aynı zamanda Erdoğan hükümetinin Muhammed bin Zayed El Nahyan hükümetiyle işbirliği yapmasını çok aşağılayıcı ve Cumhurbaşkanı makamının zayıflığının bir işareti olduğunu söyledi. Bu bağlamda iktidar partisinde müttefiği olan Türkiye Başarısız Darbe Girişimine Karşı Halk Ayaklanması Derneği Başkanı geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın açıklamalarını olumsuz tepki göstererek şöyle dedi. Düne kadar Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye'deki başarısız darbeyi planlayan başkomutanlardan biri olduğunu söylüyordunuz ama şimdi ona kardeşim diyorsunuz, görevimizi açıklayınız. Bu kişi bir düşman, bir hain ve darbecilerin destekçisi mi yoksa bir kardeş mi? Her halükarda Türkiye medyasının ve Erdoğan hükümetinin muhalif siyasilerin bu ülke Cumhurbaşkanı'nın Türkiye halkı ve devletinin düşmanlarına karşı tavrının değişmesine karşı protestoları ciddiye alınmalıdır. Çünkü bu siyasetçiler ve muhalefet medya grubu arasındaki hükümet yanlısı bazı siyasetçi ve medya çevreleri de seslerini yükselterek Erdoğan hükümetinin siyasetlerini eleştirmeye başlamıştır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımızın siyasi yorumları sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde mevcut gerilimlere rağmen Mossad ile Türk istihbaratı arasındaki ilişkilerin son yıllarda arttığını belirtti. Habere göre Mossad son 2 yılda Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik 12 saldırı planını engellemeye yardımcı oldu. Ayrıca bu haberde Mossad Başkanı David Barnier ve beraberindeki bir heyetin yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret ettiği bildirildi sevgili dinleyicilerimiz. Son günlerde bilindiği üzere Türkiye ile İsrail ilişkilerinde bir normalleşmenin meydana gelmesi ve özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyonist rejim elebaşı Herzog'u Türkiye'ye davet etmesi önemli haberler arasında kendi sıcaklığını korumaktadır. Biz bugünkü sohbetimizde bu ilişkiler hakkında konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bugünkü röportajımızda bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi son günlerde Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesi ve Türkiye yetkililerinden bu konu hakkında çelişkili açıklamalar yapılması bildiğiniz gibi bölge gelişmelerinin dikkat çekici bir konusu olmuştur. Hatta İsrailli bir heyetin gizlice Türkiye'ye gidip Sayın Kalın ile görüştüğü haberi de medyalara yansıdı. Zamanlama açısından bu gündemi siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Şimdi Türkiye uzun bir dönemdir zaten bir stratejik eksen arayışı içerisindeydi. Açıkçası bunun içerisinde tabii sadece İsrail'le sınırlı falan değildi. Tabii ki bir de biliyorsunuz Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya'daki yeni politikaları ve yeni bir süreci başlamak istiyorlardı. Şimdi açıkçası İbrahim Kalın ve İsrail arasında çok uzun bir süredir zaten gizli bir şekilde görüşmeler devam ediyordu. Türkiye ve İsrail istihbarat da aynı zamanda uzun bir dönemdir görüşmelerini devam ettiriyorlardı. Bunun akabinde tabii burada Türkiye son dönemlerde biliyorsunuz özellikle Hamas konusunda ve Filistin davası konusunda ciddi bir şekilde bir sessizliğini falan koruyor zaten. Yani Türkiye açıkçası biraz ekonomik olarak çok oldukça da zor durumda ve bu süreci biraz yeni yeni aktiflerle, yeni yeni bir takım şeylerle, işte bir takım ilişkilerle bunu biraz daha güçlendirmek istiyor. Muhtemelen İsrail'le olan ilişkileri yeni ilişkilerindeki yeni stratejiyi de bu boyutta değerlendirebiliyoruz. Bunu aslında Türkiye biraz yapmak istiyor. Aslında bunlar çok ciddi bir şekilde çok gizli falan da yapılmayan şeylerdi. Daha biraz aleni olarak yapılan şeylerdi. Yani şurada da çok net görebiliyoruz. Daha önce biliyorsunuz işte Hamas resmi olarak Türkiye'yi çok kez ziyaret etti. Fakat son dönemlerde yaklaşık 2 yıldır falan Hamas'la Türkiye ilişkilerinde ciddi bir düşüş var. Yani en azından görünen o. Çünkü artık açıktan yapılmıyor. Yapılsa da Hamas ile Türkiye arasında gizli görüşmeler yapılıyordu. Fakat Türkiye'nin Mısır politikasını uluslararası arenada çok açık ve aleni savunduğu dönemlerin artık biraz daha geride kaldığını düşünebiliriz. Yani Türkiye yeni bir eksen süreci başlatmış. Yani kanınca öyle. Ve bu eksen süreci nereye kadar gider ve başarılı olur mu bilmiyorum. Daha önce şunu tırnak içerisine alıp söyleyebiliriz. Düşman olarak nitelendirdiği ülkelerin hemen hemen hepsiyle yeni bir süreç. İsrail de bu ülkelerin içerisinde, yani bu sürecin içerisinde olan ülkelerden biridir. Yani zamanlaması açıkçası çok şey değil. Yani çok garip gelmiyor en azından Türkiye'deki kamuoyuna. Çünkü zamanlaması dediğim gibi yani uzun bir süreçtir. Türkiye bunu dilendiriyor. İsrail'e karşı olan söylemlerini de oldukça yumuşattı. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldukça da yumuşattı. Daha önce İsrail'e karşı daha çok sert söylemlerde bulunuyordu ve Filistin sorunu daha fazla dile getiriyordu. Yani bunların azaldığını, yani Filistin meselesinin söylemlerinin azaldığını ve şeye yönelik, İsrail'e yönelik sert sözlerin de artık çok böyle hasır altı yapıldığını düşünüldüğünde bu süreç uzun bir süre bu dönem uzun bir süreçtir devam ediyor ve bunun altyapısının hazırlandığını düşünebiliriz.
Tahran Radyosu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Filistin politikası ile bir açıklamada bulundu son günlerde ve hiçbir değişikliğin olmayacağını duyurdu Sayın Çavuşoğlu. Sizce diplomasi arenasında İsrail ile ilişki kurmak Filistin ülküsünü hiçe sayıldığı anlamına gelmiyor mu? Biliyorsunuz iktidar Türkiye'de bu konudan kendi lehine defalarca kullanmıştır. Bunu nasıl siz açıklıyorsunuz?
Yani Türkiye'deki Dışişleri Bakanı eğer şey söylemesi, yani Türkiye'nin Filistin konusundaki politikalarının tamamen değiştiğini söylemesi bu gerçeği çok fazla yansıtmıyor. Yani çok aleni bir şekilde Filistin davasına yönelik Türkiye'nin politikasında ciddi bir değişikliğin olduğunu görebiliyoruz. Fakat daha doğrusu Türkiye daha önce biraz daha mesela İsrail'e olan ilişkilerinden daha çok Filistin üzerinden, Filistin davası üzerinden gider ve bunu da sizin de belirttiğiniz gibi daha çok işte bir iç siyaset malzemesi olarak da kullanabiliyordu. Açıkçası bu Türkiye'de de prim yapan bir olay. Çünkü Türkiye'deki büyük bir çoğunluğunu Filistin konusundaki, Filistin davası konusundaki hassasiyeti herkes biliniyor. İktidar ve iktidardaki diş ilişkiler bakanının da bunu çok iyi bildiği halde bunu kullanması normaldir aslında. Fakat şu aşamada aslında o Türkiye'deki iç siyaset ve dinamikleri biraz daha kaybetmemek adına, taraflarını kaybetmemek adına, evet, dışarıda verdikleri vizyon, biz Filistin konusunda ilk başladığımız yerdeyiz deniliyor. İsrail konusunda gene aynı durumda olduğumuzu söyleniyor falan. Fakat bu çok doğru bir tez değil. Yani buradaki basın camiasından da yazılıp çiziliyor. Basın camiasında da konuşuluyor bunlar. Bunlar Türkiye'nin aslında Filistin davasında çok sessiz kalındığı ve biraz daha hatta uzaklaştığını falan da söyleyebiliriz. İktidar Türkiye'deki mevcut ekonomik durumdan kaynaklı bunu artık çok fazla bir çıkış bulamıyor açıkçası. Yani biraz daha çok şimdiye kadar karşıt olan politikalarını biraz daha aleyhine dönüştür, lehine dönüştürmek istiyor. Biraz bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü ekonomik olarak oldukça zor durumdadır. Ve bu zor durumu biraz daha dış siyaseti yumuşatarak işte çıkabileceğini düşünüyor. Biliyorsunuz İsrail'de bir yeni bir strateji falan başladı. Birçok Trump'ın başlatmış olduğu siyaset üzerine birçok ülkeyle yeniden ikili ittifaklar falan geliştirmeye başladı. Türkiye'de bu arenada yer almak istiyor ve İsrail'le biraz daha, çünkü kendi tırnak içerisine alıyorum, kendi devlet çıkarını biraz esas almaya çalışıyor. Yani daha çok AKP kendi politikasından ziyade bu çıkışı nasıl sürdürülebilirim, iktidarımı nasıl uzatabilirim meselesine getirdi ve bu meselede de İsrail işte küskün olduğu, daha doğrusu karşıt olduğu ülkelerle yeniden ilişki kurmakla ilgili yeni bir strateji geliştirdi. Yani bu aklı kim verdi açıkçası bilmiyorum ama bu aklın Türkiye için çok fazla kazandırır mı diye bir soruyla karşılaşırsak, bana göre bu henüz çok erken ama ileriki süreçlerde falan da çok fazla kazandırmayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü Türkiye oldukça, ben şey konusunda, Filistin davası konusunda hassasım diye bu iktidar defalarca iç dinamikleri üzerine kurmaya çalıştı ve bunu kullanmaya çalıştı. Bu saatten sonra öyle bir dönüş aslında şu anda Türkiye iç kamuoyundan da ciddi bir şekilde garipsenen bir durumdur.
Efendim, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinde durduk. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız bu konuda sevgili dinleyiciler. Bugünkü sohbetimize de son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın bölgede halk ayaklanmaları üzerindeki tesiri.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zaferiye dönümü dolayısıyla bu inkılabın bölge milletlerinin ayaklanmaları üzerindeki tesirini ele aldığımız sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'nın Fars Körfezi'nde yer alan ülkelerin insanların ayaklanması üzerindeki etkisini gözden geçireceğiz.
İran İslam İnkılabı'nın zaferi ve özellikle İmam Hümeyni'nin başta Fars Körfezi'nde yer alan emirlikler olmak üzere dünyanın çeşitli ülkeleri despot idealleriyle zorba krallarına karşı direniş zaruretine vurgu yapması, bu ülkenin insanların ayaklanmaları üzerinde önemli etkisi oldu.
İran İslam İnkılabı'nın 1979 yılında zafere ulaşması dünya Müslümanları için umut verici bir hadiseydi. Başta zorba hükümdarların zulmü altında acı çeken bölgenin Arap ülkelerinde yaşayan Şii Müslümanlar olmak üzere Müslümanlar arasında özgüven duygusunun gelişmesine vesile oldu. Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen bu ülkelerden bazılarıydı. Suudi Arabistan ve Bahreyn'de yaşayan Şii Müslümanlar İran İslam İnkılabı zafere kavuşunca Suud Hanedanı ve Halife Hanedanı'nın zulmünden kurtulma umudunu hissetmeye başladı. Nitekim Suud Hanedanı'nın hakimiyetine karşı siyasi muhalefete başladılar ve bu rejimin zalimane politikalarına karşı direnerek insani ve dini haklarına vurgu yaptılar.
Suudi Arabistan'ın zalimane iktidarına karşı siyasi muhalefet söylemlerinin şekillendi. Merkezlerden biri camiler ve Hüseyinilerdi ve halen de öyledir. Şia Müslümanların yoğun bir şekilde bulundukları bu merkezlerde Suudi rejiminin despot ve zalimane iktidarının sebebiyet verdiği sorunlar ele alınıyordu. Gerçekte bu merkezlerde Şii siyasi ideoloji şekillenerek halkı intikal ettirdi. Camiler ve Hüseyiniler bu önemli işlevi de İran İslam İnkılabı'ndan esinlenerek elde etti. Öyle ki bölgede siyasi ve dini hareketlerin çıkış noktası oldular.
Bu doğrultuda 1979 yılında Suudi Arabistan'ın El Şarkiye bölgesinde Şeyh Hisan Safvar liderliğinde İslam İnkılabı Örgütü adlı bir örgüt şekillendi. Ve aynı yılın 25 Kasım tarihinde Şii Müslümanlar Katif ve Ahza kentlerinde Aşura günü musibet zikrinin ardından sokaklara döküldü. Fakat Milli Muhafızlar Alayı bu harekete müdahale etti. Suud rejimi Şii Müslümanların kıyamını bastırmak için bölgeye Milli Muhafızlar Alayı'na bağlı 20 bin asker sevk etti ve birkaç gün sonra bu hareketi bastırmayı başardı.
Burada hatırlatılması gereken önemli bir nokta, Arap ülkelerinde inkılap liderleri halk tarafından destekleniyordu. Bu insanlar sosyal adalet, dini ve insani özgürlükleri istiyordu. Ancak bölgenin despot liderleri halkın istek ve iradesinden kaynaklanan dini gücün onların karşısında duran en önemli sorunları olduğunu anlamıştı. Nitekim bu güç, İran İslam İnkılabı'nın 2011 yılında bölge milletlerinin ayaklandığı güne kadar bölgeyi etkisi altına almıştı.
Dolayısıyla İran İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması Suud rejimini derinden panikletmişti. Zira bu rejim Amerika'ya bağımlıydı ve nasıl ki İran'da İslam İnkılabı Şah rejiminin devrilmesine yol açtıysa, bölgede yükselen halk ayaklanmaları Amerika'ya bağlı diğer rejimleri de devirebilirdi. Bu arada Bahreyn'de bu etkiden müstesna değildi. Nitekim İran İslam İnkılabı zafere kavuşunca Bahreynli Şii Müslümanlar da düzenledikleri eylemlerde İslam İnkılabı'na desteklerini ilan etti.
Bahreyn'de Şah rejiminin sürgün ettiği Ayetullah Müderris'i bu ülkenin Şii Müslümanlarını organize etmeye başladı. 1980 yılında Bahreyn rejimi protestoculara karşı şiddet uygulamaya başladı ve çok sayıda protestocuyu tutukladı. Bahreyn'de halife rejimi Sünni azınlıkla Şii çoğunluk arasında ayrımcılık yapıyordu ve Şii çoğunluğa baskı uyguluyordu. Halife rejimi 1980 yılında Bahreyn'den çok sayıda İran asıllı Şii Müslümanı bu ülkeden ihraç etti.
Tahran Radyosu.
Bahreynli Şii Müslümanların itiraz hareketi ise külün altındaki ateş olarak hala yerinde duruyor. Bu itiraz hareketi 2011 yılında Arap ülkelerinde başlayan ayaklanma sürecinde alevlendi. Ancak Suud rejimi Ada Kalkanı adlı askeri birliklerini Bahreyn'e sevk ederek bu ülkeyi işgal etti ve protestocuları barbarca bastırmaya başladı. Bu süreçte yüzlerce Bahreynli protestocu katledildi, yüzlerce kişi tutuklandı ve insanlık dışı işkencelerle işkence edildi. Buna karşın Bahreyn halkı zalim halife rejiminden kurtulma isteği asla değişmedi.
Suudi Arabistan ve Bahreyn'den başka Kuveyt'te İran İslam İnkılabı'ndan etkilenen bir başka ülkeydi. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Kuveyt'te de istikbar karşıtı eylemler başladı. Arabistan'da halkın itiraz hareketleri başladıktan sonra yüzlerce kuvvetli Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanarak küresel istikbarı kınayan sloganlar attı. Yine Saddam rejiminin İran'a dayattığı savaş sırasında Amerika'nın Kuveyt Büyükelçiliği bir kez daha saldırıya uğradı.
Fars Körfezi bölgesinde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de halkın sosyal itirazları şekilde bazı hareketlere şahit oldu. Ancak Fars Körfezi bölgesinde İran İslam İnkılabı'ndan en çok etkilenen ülkelerden biri Yemen oldu. Yemen, İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günlerde Kuzey ve Güney Yemen olmak üzere iki parçaydı. Kuzey Yemen'i Ali Abdullah Salih ve Güney Yemen'i Ali Nasır Muhammed yönetiyordu. İlkin İran İslam İnkılabı'nı tanıyan Kuzey Yemen'e dayatılan savaş yıllarında Irak'ı destekledi. Hatta İran'la savaşmak üzere İran'a asker gönderdi. Ancak Güney Yemen İran'ı desteklemeye devam etti.
İran İslam İnkılabı'nın tesislerinden biri Husi Hareketi gibi grupları etkilemesiydi. Bugün Ensarullah Hareketi ve bu harekete bağlı örgütler 7 yılı aşkın bir süredir saldırgan Suud İttifakı'na karşı direniyor ve şimdi bölgesel bir güce dönüşü ve direniş eksenine takviye ettiği anlaşılıyor. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana Ensarullah Hareketi istikbar ve Siyonizm karşıtı söylemleri izlemeye başladı. Bu hareketin doruğu 2015 yılında Ensarullah Hareketi Yemen'in yönetimini ele geçirdiği sıralarda yaşandı. Bu süreçte Batı'nın desteklediği Cumhurbaşkanı Mansur Hadi Yemen'den kaçmak zorunda kaldı.
Yemen milletinin İran İslam İnkılabı'ndan etkilenmesinin esas etkeni İmam Hümeyni'nin önderliğindeki İslam İnkılabı söyleminin dini ve İslami değerleri ve normlarıydı. Ve İslam dünyasının başta Filistin meselesi olmak üzere vahdet zaruretine vurgu yapıyordu. Bu çerçevede mübarek Ramazan ayının son cuma günü İmam Hümeyni tarafından Dünya Kudüs Günü olarak adlandırıldı. Bu karar İslam ülkelerinde Müslümanlar tarafından büyük ilgi ve destekle karşılandı ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın İslam ülkeleri üzerindeki etkisini ikiye katladı.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zaferiye dönümü dolayısıyla bu inkılabın bölge milletlerinin ayaklanmaları üzerindeki tesirini ele aldığımız sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'nın dünyanın en çok bütçe açığına sahip 10 ülke arasında yer alması,
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Amerika'nın göç siyasetini eleştirmesi,
Amerika'da iç terörizm ve tehditlerin artması uyarıları,
Amerika koronavirüs vefat sayılarının 900 bine ulaşması
ve Amerika'nın Suriye'de terörizmi canlandırma çabaları.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Hazine Bakanlığı'nın yakın tarihli bir raporuna göre bu ülkenin mevcut maliye politikası istikrarlı değil ve bütçe açığı en kötü bütçe açığı veren ülkeler arasında yer alıyor. 2021'de Amerika yaklaşık 3 trilyon dolar bütçe açığı ile Yunanistan ve İtalya ile birlikte en kötü bütçe açığı veren 10 ülke arasında yer aldı. Yalnızca son 20 yılda Amerika hükümetleri Federal Rezerv'in tam desteğiyle bütçe açıklarını gayri safi yurt içi hasılanın %130'undan fazlasına çıkardı. Geçen yıl 2,77 trilyon doları aşan Amerikan bütçe açığı kaydedilirken Biden yönetimi 2021'in son aylarında Haziran 1982'den bu yana eşi görünmemiş %7'lik ağır bir enflasyonla karşı karşıya kaldı.
Siyasi bir uzman olan Max Kassier, Amerika Birleşik Devletleri'nde temel mal ve konut fiyatlarının artması, bu ülkedeki enflasyonun Federal Rezerv'in insanların bilmesini istediğinden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor, dedi. Uzmanlara göre Biden'in hükümet destek paketleri nedeniyle Amerika bütçe açığı koronavirüsünün ekonomik etkilerinden kaynaklanıyor. Dolar zayıflarken uzmanlar olası bir Rus saldırısı ve Amerika Merkez Bankası'nın kemer sıkma para politikasına ilişkin endişeleri Wall Street hisse senetlerindeki keskin düşüşe bağlıdır.
2021 yılında Amerikan ticaret açığı güçlü iç talebi karşılamak için ithalatın keskin bir şekilde artmasının ardından eşi benzeri görünmemiş bir seviyeye çıkarak 859 milyar doları aştı. Amerika Ticaret Bakanlığı açık dengesinin ülke ticaretinin son noktası olduğunu açıkladı. 2020 yılında 676 milyar 700 milyon dolar iken bu yıl %27 artarak 859 milyar 100 milyon dolar oldu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika göçmenlik politikalarının güneydeki sınır kasabalarındaki binlerce çocuğu tehlikeli koşullara soktuğu konusunda uyardı. Amerika ve Meksika hükümetleri yaptığı açıklamada 21.300'ü aşkın çocuk olmak üzere 70 binden fazla kişinin eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Meksika'da KAL programından zarar gördüğünü söyledi.
Program aynı zamanda Beyaz Saray Başkanı Joe Biden'in hükümeti tarafından uygulanıyor. Bildiriye göre göçmenlik programı kapsamında sığınmacı çocukların yaklaşık %30'u yüksek riskli Meksika sınır şehirlerine geri gönderildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Ari Sayer, Biden hükümeti savunması sığınmacıları süresiz gözaltı ve yargılama gibi önlemlerle sıkıştırıyor. Bu bağlamda politikalarına acilen müdahale edilmesi gerekiyor dedi.
Tahran Radyosu.
Amerika'da kar amacı gütmeyen silahlı şiddet arşivi kuruluşunun internet sitesinden kısa süre önce verilen bilgi, 2021 yılında ülkede meydana gelen silahlı saldırı sayısında rekor kırıldığını gösterdi. Amerika'da geçen yıl meydana gelen olaylarda çok sayıda ölü ve yaralı varken silahlı saldırının sayısı 691'e ulaştı. Silahlı şiddetin giderek artması uluslararası toplumun Amerika tarzı demokrasiye dair kuşkularını daha da çoğalttı.
Uzun süredir çözülemeyen silahlı şiddet sorunu Amerikan toplumunun tümörü olarak görülüyor. The New York Times'ın haberinde yer alan verilere göre 1975 yılından bu yana 1 milyon 500 binden fazla Amerika vatandaşı ateşli silah kullarından intihar, suikast ve kazalarda hayatını kaybetti. Bu sayı Amerikan İç Savaşı'nda ve Amerika'nın katıldığı diğer savaşlardaki ölü sayısının toplamından fazla.
Silahlı Şiddet Arşivi Kuruluşu'nun verilerine göre 2021 yılında Amerika'da meydana gelen silahlı şiddet olaylarında 44.750'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 1533'ünün 17 yaş ve altında olduğu aktarıldı. Diğer yandan silahlı şiddet olaylarında 40.359 kişi yaralanırken yaralıların 4.107'sinin de 17 yaş ve altında olduğu kaydedildi. Söz konusu verilerin tamamı tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Amerikalı üst düzey bir yetkili, silahlı şiddet ülkedeki bir çeşit epidemi ve ülkenin karakterindeki bir eksiklik değerlendirmesinde bulundu.
Veriler ayrıca Amerika'da bireylerin sahip olduğu silah sayısının 400 milyona ulaşarak 330 milyon olan ülke nüfusunun çok üzerinde bulunduğunu gösteriyor. Amerika'daki ruhsatlı silah satış noktalarının sayısı 130 bini aşarak ülkedeki McDonald's'de şubelerinin sayısının 10 katına yükseldi. 2020 yılında Amerika'da COVID-19 ile mücadeledeki başarısızlık giderek ciddileşen ırkçılık ve toplumsal kutuplaşma ve başkanlık seçiminden kaynaklı anlaşmazlıklar gibi unsurların etkisiyle ülkede 23 milyon adet silah satıldı. Silah satışı 2019 yılına göre %64 arttı.
Amerika Anayasası'na göre bireysel olarak silah taşımak yasal bir haktır. The New York Times'ın 2009-2018 yılları arasında meydana gelen 19 silahlı şiddet olayına yönelik araştırmasının sonuçları, silahlı toplu saldırı olarak nitelenen olayların çoğunda ruhsatlı silahların kullanıldığını gösteriyor. Bu da silahlı şiddet olaylarının sayısındaki yükselişin ardındaki en büyük nedenin ülke genelinde bireysel silahlanmanın kontrol dışı şekilde artması olduğuna işaret ediyor. Silah kontrolünün etkin şekilde yürütülmesi silahlı şiddet olaylarını da etkin şekilde azaltabilir. Ancak Amerika tarzı demokrasinin silahlı şiddeti azaltma konusunda hüsrana uğradığı görülüyor.
Amerika'da anayasa değişikliği için prosedür son derece karmaşık ve uzun. Dolayısıyla bu yolla bireysel silahlanmaya kısıtlama getirme ihtimali çok düşük. Bunun yanında Amerika'daki siyasi kutuplaşma gittikçe şiddetleniyor. Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında silah kontrolü konusunda ciddi anlaşmazlık yaşanıyor. Bu durum Amerika Kongresi'nde silah kontrolüne ilişkin yasa tasarılarının onaylanmasının çok zor olacağını gösteriyor.
Ayrıca ülkedeki çıkar grupları da silah kontrolünün önündeki en büyük engellerden biridir. Amerika'da silah imalatı ve satışı konusu dev bir çıkar şebekesini ilgilendiriyor. Amerika'da faaliyet gösteren Center for Responsive Politics'in yaptığı bir araştırmaya göre 1998-2020 yılları arasında Amerika'daki silah ticaretiyle ilişkili çıkar grupları lobi faaliyetleri için 172 milyon doların üzerinde harcama yapıldı.
Silah kontrolünü destekleyen gruplar ise lobi faaliyetlerine yalnızca 24 milyon 500 bin dolar harcadı. 1994 yılından bu yana Amerika'da gerçekçi ve somut önlemler içeren hiçbir silah kontrolü yasası çıkarılamadı. Amerika'da düzensiz ve verimsiz şekilde uygulanan silah kontrolü ve bunun beraberinde getirdiği karanlık tablo tüm dünyanın Amerikan tarzı demokrasinin bireysel özgürlükleriyle kamu güvenliğinin çatıştığı noktalara bir çözüm getiremediğini her geçen gün daha net şekilde kavramasına yol açıyor. Amerika'da belirli sermaye grupları tarafından manipüle edilen demokratik sistem artık tamamen çıkmaza giriyor.
Amerika'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı tek bir 24 saatte 2837 artarak 918.455'e yükseldi. New Amerika'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2837 artarak 918.455'e yükseldi. John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre ülkede virüs tespit edilen sayısı son 24 saatte 216.965 artarak 77.654.121 oldu. Ülkede 2837 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 918.455'e yükseldi.
Kaliforniya 8.799.000 aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken eyaleti 6.498.000'den fazla vakayla Texas ve 5.776.000'e aşkın vakayla Florida izledi. Kaliforniya can kaybında 82.418 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 81.897, Florida'da ise 67.572 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre 5 yaş ve üstü nüfusun %80,6'sına en az bir doz, %68,4'üne 2 doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun %44,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 91 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.
Rusya Dışişleri İstihbarat Servisi, Amerika istihbaratının Suriye'nin Şam ve Laskiye kentindeki uyuyan hücreleri Rusya, Suriye ve İran askerlerine saldırı düzenlemek için kullanmayı planladığını açıkladı. SVR'dan yapılan açıklamada, Amerika istihbarat servisleri Şam ve yakınındaki bölge ile Laskiye vilayetindeki aşırıcıların uyuyan hücrelerini Suriye'nin güvenlik yapılarının personeline ve ayrıca Rusya ve İran askerlerine karşı nokta atışı eylemler gerçekleştirmeyi yönlendirmeyi planlıyor dendi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi SVR'a gelen bilgi Amerika yönetiminin Suriye topraklarındaki Amerikan varlığını koruma ve bu ülkede istikrarın sağlanmasına izin vermeme arzusunu koruduğunu ortaya koyuyor diye devam eden Rusya Dış İstihbarat Servisi, Washington'un Suriye topraklarındaki protestocu eylemleri tetiklemeye yönelik Arapça sosyal ağları da kapsayacak büyük bir medya kampanyası başlatma niyetinde olduğunun altını çizdi.
Amerika'nın hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi için ülkedeki zorlu sosyo-ekonomik durumu kullanmayı ve gösteriler sırasında kodlu kuvvetlerine sivillere karşı güç kullanmaya kışkırtmayı planladığını aktaran SVR, Amerikalılar Suriye'de hedeflerine ulaşmak için sözde silahlı muhalefet, özde ise radikal teorist gruplarla kurduğu yakın temasları aktif şekilde uygulamaya koyuyor diye vurguladı.
Rusya'nın Amerika'nın Suriye'ye karşı yeni girişim ve hedeflerine ilişkin raporu, Batı Arap bloğunun Suriye'nin yasal yönetimini düşürme çabaları ve Amerika, Avrupa ve Arap ortaklarınca destekli terör örgütlerinin peş peşe yenilgiye uğratılmasına göre anlam kazanıyor.
Gelinen aşamada Biden yönetimin Suriye'nin egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü hakkı dahil uluslararası ilkelere ihlal edip, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan Suriye'de direniş şüphesiyle ilgili çeşitli hedeflere yönelik hava saldırılarını düzenlemekle kalmayıp Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin raporuna göre Suriye ve müttefiklerinin güvenlik ve askeri birimlerine darbe vurmak için bu ülkede terörizmi yeniden canlandırmaya çalışıyor. Aslında Biden yönetimi, Trump yönetimi gibi Suriye'ye yönelik yıkıcı ve zorbacı politikaya devam etmekte. Washington, Suriye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin normalleşmesinden derinden endişe duymakta ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya gayret göstermekte, bu sürece engel olmaya gayret göstermekte.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi parsude.com'u takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Sabz Puşan Pınarı ile kısaca tanıştırmak istiyoruz.
İran'ın doğasında en önemli şaşırtıcı yönlerinden biri topraklarının çeşitli bölgelerinde sayısız su kaynakları ve nehirlerin bulunmasıdır. İran en az 500 maden suyu kaynağı ve kaplıcaya sahiptir ve hepsi de içme suyu, tarım, tedavi ve temizlik için kullanılır. Su kaynakları çoğu dağların eteklerinde veya denizlerin dibinde akan çatlaklar ve yarıklar yolu ile yüzeye doğal olarak akan yeraltı sulardır.
İran'da bu su kaynaklarının çoğu Elborz, Azerbaycan ve Zagros sıradağlarında, bazıları da İsfahan, Meşhed ve Bandar Abbas yakınlarında bulunuyor. İlginç bir özelliğe sahip olan bu su kaynaklarının en büyüklerinden biri Hormuzgan eyaletinin Sabz Puşan su kaynağıdır.
İran'ın güneyindeki Hormozgan eyaleti, sıcak ve yoğun nemli havası, mango ve hurma bahçeleriyle ünlü olmasına rağmen, Hacı Abad gibi elde edilmemiş güzel doğası ve serin iklime sahip bölgeleriyle turistleri adeta gafil avlıyor. Bandar Abbas, Sivcan, transit yolu yanında bulunan Hacı Abad ilçesi güzel hava, elde edilmemiş doğa, tarihi ve turistik cazibelere sahiptir ve bu da turistlerin ilgisini de çekiyor. Bu ilçe Hormozgan eyaletinin kuzeyinden 170 kilometre uzaklıktadır. Bölgenin en önemli turistik doğa cazibelerinden biri Hacı Abad ilçenin 25 kilometre güneyinde ve Bergeni köyü ortasında bulunan Sebzpuşan Pınarı'dır.
Sebzpuşan Pınarı, Hormozgan eyaletinin en büyük pınarlarından biridir ve küçük bir kayalık dağın yanı başında bir imamzadenin yeşil kubbesine yakın, hurma ağaçlarının gölgesinde yeşil bir alan ve güzel bir havada bulunuyor. Bu su kaynağı eni 15 metre, derinliği ise yaklaşık 2,5 metre elips şeklinde bir su birikintisidir ve debisi de 360 litredir. Bu pınar geniş ve çok da büyük olmayan bir de çok güzel bir kayanın altında hayat buluyor. Pınarın yanında hurma ağaçlarına ilaveten ılgın ve hünnap ağaçları pınarın manzarasına ayrı bir güzellik katıyor.
Turistleri hayrete düşüren bu pınarın ilginç ve şaşırtıcı yönlerinden biri, güneyin kavurucu ve sıcak yazında suyunun serin ve berrak olması ve insan vücut sıcaklığının altında olmasıdır. Fakat soğuk ve kuru kış aylarında Sebzpuşan Pınarın suyu ılık, hoş ve insan vücudunun sıcaklığı ile orantılıdır. Bu yüzden yılın tüm mevsimlerinde pınarda yüzülebilir.
Tahran Radyosu.
Fakat Sebzpuşan Pınar'ın bir başka ilginç tarafı ise sıcak güney havasında bu pınara başka bir güzellik katan barbuz, sıraz balığı ve sivrisinek balığı ile farklı yumuşakçılar ve plankton türlerinin varlığıdır. Köy halkı pınardaki balıkların yakınlarda bulunan imamzadeye ait olduğunu ve bu yüzden burada balık avlayanın hiç şüphesiz söz konusu kişiye uğursuzluk ve sorun yaşatacağını ve bu yüzden de avlanmamaları gerektiğine inanıyorlar.
Kaynağından çıkan pınar aniden çok sulu bir akarsuya dönüşür. Tabii ki bu olay bizzat bölgenin şaşırtıcı yönlerinden bir diğeridir. Bu akarsu köyün çevresinde olan hurma ve narinciye bahçelerin sulaması için kullanılır. Tabii ki yaz aylarında İran'ın dört bir yanından bölgeye giden turistler ve yolcular Sebzpuşan Pınar'ın yanında dinlenmek ve manzaranın keyfini çıkarmak için toplanır ve etraftaki doğanın güzelliklerinden zevk alırlar.
Hacı Abad köyüne giden turistlerin çoğu Sebzpuşan Pınarı'na ilaveten burada bulunan diğer doğa güzelliklerinde gezmeye giderler. Bu güzel doğa harikalarından biri ise Sebzpuşan Pınarı'na yakın olan Tezreç Şelalesi'dir.
Tezreç Şelalesi de Hacı Abad'dan Bandar Abbas Limanı'na doğru 17 kilometre mesafesindedir. Bu şelale güzel ve yeşil bir bölgede ılıman havası ile Tezreç köyünün hurma bahçeleri arasında yer alıyor. Yoğun hurma ağaçları, kükreyen şelale ve sıcak kanlı insanlar ve geniş konutu olan bir bölge. Yosunlardan yeşermiş basamaklı bir yol sizi şelalenin tepesine götürür.
Şelalenin yanı başında çok da eski olmayan bir dönemde un üretimi için kullanılan su değirmenleri bulunuyor. Güzel hurma bahçelerine ilaveten dağ eteklerinde sedir, hünnap ve incir ağaçları yemyeşil bitkilerle birlikte görülmeye değer büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Tezreç Şelalesi'nin çok latif ve ılıman havası, sonbahar ve kış aylarında turistlerin bölgeyi gezmeleri için çok uygun koşullar oluşturuyor.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-26-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.